Kitabın adı Karanlığın Soluğu, yazarı Maxim Chatham. 29. ayrım. 41. 8 yaşındaki Carly'nin dünyası ağır bir tahta kapının sınırladığı bu rutubetli mağaraydı. Arada bir canavar yeni bir mum getiriyor, yakıp artık küçük bir kayayı kaplayan mum eriğinin üzerine dikiyordu. Bir gün mum iyice eğilmiş, Carly de alevinin aydınlığı bağlanabileceği son şey olan mumu doğrultmak isterken de sıcak bal mumundan birazı parmaklarına dökülmüştü. Canı çok yanmıştı. Sapıkça bir merakın pençesinde hareketini tekrarlamıştı. Saydam sıvı ısırgan otlarından da fazla batarak elinin üzerinden kaymış, sonra da soğuyarak sütümsü bir renge bürünmüştü. Bu acı küçük kızın hala bir şeylere inanabilmek için tutunduğu son daldı. Yaşadığını, varlığını hatırlatıyordu ona. Cehennemde bir yerde ama hala canlıydı. Carly 3 battaniyenin altında kıvrılmış, sıcak kozasını korumaya çalışırken bunu düşünüyordu. Bir de kapıdaki deliği. En ufak bir umut beslemeye imkan vermeyecek kadar küçük olsa da, bu deliği daha uzun zaman önce, iyi ama burada uzun zaman ne demekti? Fark etmişti. En azından küçük kızın koridoru görebilmesini sağlıyordu. Delikten içeri sızan gürültüler çoğu zaman dehşet vericiydi. Zincir şakırtıları, bir gulyabaninkine benzer iç bayıltıcı homurtular, bazen de korkunç çığlıklar. Arada bir de koridorda bir şeyler, bir hareket olur, birisi geçerdi. Oldukça seyrekti ve Carly koridorda olanları fazla merak etmiyordu. Ama eriyen mumun elini yakması, kızcağızın çevresiyle bir nebze de olsa ilgilenmesini sağlamıştı. Koridordan gelen bir sürtünme sesi duydu. Ardından adımların yerden çıkardıkları boğuk sesi. Carly battaniyeye sarılıp kapıya yaklaştı. Sıska gölgesiyle köşeye, duvarın hemen dibine sokuldu. Gözünü iki tahtanın arasındaki aralığa dayadı. Koridor bir maden ocağı gibi taşa kazılmıştı. Sağda bir meşalenin güçsüz ışığı görülüyordu. Tuhaf bir meşale, sanki uzun bir kemikten yapılmış gibi. Yere mürekkebimsi dalgasıyla tüm girinti çıkıntıları boğan bir gölge yayıldı. Bir kadın belirdi. Yüzü bir deri bir kemik ve kirli. Saçları karma karışık. Ürpertiler içinde yavaşça yürümeye çalışan bir kadın. Carly, kadının 40'ında olduğunu düşündü. Gözlerindeki o sarsıcı dürüstlük olmasa, sefalet konulu bir filmin oyuncusu sanılabilirdi. Carly kadını çok güzel buldu. Birden içinde gidip kadının kollarının arasına sığınmak isteğini duydu. Genç kadının arkasından canavar göründü. Apansız itince, kadın kayanın üzerine neredeyse yüzü koyun düşüyordu. ''Hadi yürü, bari yemek yeseydin. O zaman bu halde olmazdın. Zavallı aptal.'' Sesinde hala aynı acımasız tını. Homurdanmaktan vazgeçip gözlerini meşaleye dikti. ''Bu bok hala dik durmuyor.'' diye söylendi. ''Hey sen, beni burada bekle.'' Canavar, meşalenin kemiğini duvarda sağlamlaştırırken, kadın Carly'nin kapısının önünde durdu. Kızcağız gözleriyle kadının örselenmiş ellerini okşuyor, bu ellerin saçlarında neler yapabileceğini, o nasırlı avuçlardan nasıl bir sevgi yayılabileceğini düşünüyordu. Kadın, Carly'nin bakışını yakaladı. Kafasını kapıya ve ondan ayrılmayan küçük göze çevirdi. Hemen ardından canavara baktı ve Beriki'nin sırtının dönük olmasından yararlanarak iki adım attı. Gelip kapıdaki aralığın önüne diz çöktü. Carly'i görünce genç kadının çenesi seyirdi. Kasıldı ve gözlerini baş döndürücü bir acı kapladı. Ellerini kapının üzerine dayayarak küçük kızın önünde kendini toparlayabilmek için müthiş bir çaba harcadı. Adın ne senin diye fısıldadı. Hışkırıkları sesini boğarken. Küçük göz her zamankinden daha yakın, hala üzerindeydi ama hiç cevap gelmedi. Kadın işaret parmağını kapıdaki deliğe soktu. Benim adım Rachel. İçine düştüğü heyecanı güçlükle denetliyor ama küçük kıza belli etmemek için elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Şimdi bana adını söyle diye mırıldandı yeniden. Yine cevap alamadı. Onun yerine Rachel parmağına bir elin sarıldığını hissetti. Boğaza düğümlendi. Göğsünden kocaman bir hıçkırık yükseldi. Daha fazla dayanamayacaktı. Sanki ağlamaya başlayacak ve bir daha hiç duramayacak gibi geliyordu ona. Bir çocuğun burada ne işi var? Kimsenin bir kız çocuğunda böylesi bir bakışa neden olmaya hakkı yoktu. Rachel, Carly'nin yanağını okşamak için öteki parmağını da yarığa soktu. Acıdan, boğazından tiz bir çığlık koptu. Bütün kafatası aleve kesti. Geriye sıçradı ve karşıdaki duvarın dibine kadar yuvarlandı. Canavar, saçlarını bırakıp göğsüne bir tekme attı. Çektiği acıya rağmen Rachel'ın çığlığı boğuk çıktı. Canavar o zaman Carly'ye döndü. İki adımda kapının önüne geldi. Gri dişli ağzını ve çılgın gözlerini kapıdaki yarığa yaklaştırdı. ''Sen odanın dibine dön. Unut bunları. Onu bir daha asla göremeyeceksin. Asla.'' Carly titreyerek yatak diye kullandığı döşeye yürüdü. Örtülerine sıkıca sarınıp gözlerini yumdu. Umuda kapılmakla aptallık yapmıştı. 42. Brolin yeni arkadaşının yalamasıyla uyandı. Hayvanı otele kabul ettirebilmek için fazladan birkaç banknot feda etmesi gerekmişti. Para onun için sorun değildi. Her sosyal sınıftan ailenin hesabına çalışıyordu. Bazıları neredeyse hiçbir şey ödemiyor, kimileri ise kaçak veledi sağ salim geri getirdiğinde özel dedektife 4-0'lı prim çekleri imzalamayı olağan buluyordu. Duştan çıktığında köpek orada, banyonun eşiğinde oturmuş kuyruğunu sallıyordu. Biraz vakit bulur da cesaretimi toplarsam yıkayacağım seni. Sana bir de isim bulmalıyız. Tabii eğer senin bu konuda bir önerin yoksa. Köpek dudaklarını yaladı. Kafasının üzerine devrilen kulaklarıyla hem labradoru hem de kurt köpeğini andırıyordu. Brolin oda servisine kahvaltı ısmarlarken bolca domuz pastırması istemeyi de unutmadı. Elini başının üzerine koyduğunda hayvan hiç itiraz etmedi. Köpeğin sırtına sevgiyle dokundu. Bugünden itibaren adın Safir olacak. Brolin'in yüreği acıdı. Safir en sevdiği renkti. Uzak bir anı, bir bakış, okyanus, gökler. Kahvaltısını birkaç dakikada silip süpürdü. Sahibinin verdiği domuz pastırmasını yalayıp yutmak ise Safir'in çok daha az zamanını aldı. Her zamanki bulücinlerinden biriyle en sevdiği kazağını, geniş örgülü siyah olanını giydi. Ardından da masanın başına geçti. Sabahın grisi avlunun tepesine düşüyor ve uzun balkona kadar kendine bir yol buluyordu. Onun ötesinde özel dedektifin hayatını çevreleyen gölgeler çok yoğundu. Brolin antropoda bulduğu kağıdı önüne koydu. Lucas, dağıtım ve Bob ya da Malicia Benz mucizeler avlusunda. Bilenlere döngüyü. Telefonunu alıp batı sahilindeki bir numarayı tuşladı. Zilin birkaç kez çalmasından sonra Portland'dan eski meslektaşı Larry Salhindro'nun uykulu sesi duyuldu. Larry, yine yardımına ihtiyacım var. Josh, beni uyandırmak senin için alışkanlık olmaya mı başladı? Aramızda kocaman bir saat farkı olduğunu unuttun mu yoksa? Burada saat, ah kahrolası, daha saat sabahın 5:30. Siktir git. Biliyorum Larry, çok önemli. Tabii, hep öyledir zaten. Larry'nin o ana kadar sahte öfke yüklü sesi birden değişti. Daha samimi, daha yakın oldu. Josh, başkalarını kurtarmak için günde 24 saat yaşayamayacağını kabullenmelisin. Senin de en asgarisinden bir özel hayatın olmalı. Öfkeyle eklemekten kendini alamadı. Polislerin bile özel hayatı vardır. Telefonda bir sessizlik oldu. Her ikisinin de doğru yorumladıkları bir sessizlik. Tek başına, yüzlerce cümleden fazlasını anlatan bir sessizlik. Kendini nasıl hissediyorsun diye sordu Salhindro sonunda. Brolin, arkadaşını yalnız yattığı yatağında sigara paketine uzanmak için gerinirken gözlerinin önünde canlandırmakta hiç zorlanmadı. İyi, kendimi yeni bir arkadaş edindim. Polis mi? Köpek. Ha, yeni bir sessizlik. Bu kadar önemli olan neymiş diye meraklandı Larry. Bana Malicia Benz adlı bir kadınla ilgili her şeyi bulmanı istiyorum. New York'ta ya da buralarda bir yerde oturuyor sanırım. Brolin, Bob'un çevresinde döndüğü anlaşılan gizemli kadının adını harf harf yazdırdı. Fax numaran hala aynı mı? Evet, bir şey daha Larry. Mucizeler avlusu sana bir şey anlatıyor mu? Hayır, bu dediğin Londra'da mı? Yoksa Broadway üzerinde değil mi bu? Sanki müzikal komedi gibi. Hayır, Paris'te bir zamanlar bütün katillerle dilencilerin buluştuğu tehlikeli bir mahalleydi. Bunun argo bir terim olup olmadığını ya da yeni bir çetenin adı olarak kullanılıp kullanılmadığını merak ediyorum. Her neyse, hiçbir fikrim yok, üzgünüm. Larry, Malicia Benz konusu oldukça acele. Biliyorum, elimden geleni yaparım. İki arkadaş eski tadı almasalar da biraz havadan sudan konuştular, sonra telefonu kapadılar. Brolin uzun uzun düşündü. Mucizeler avlusu. Bu mahalle hakkında dilencilerin oraya yani sığınaklarına varır varmaz bütün sakatlıklarından kurtulmalarının dışında fazla bir şey bilmiyordu. Kaliban tarikatıyla nasıl bir ilgisi var? Burada bir alaycılık mı yoksa birinci sınıf bir monarşi mistisizmi mi aramalı? Kapı vurulduğunda Brolin hala bunları düşünüyordu. Hole doğru dikkatle yürüdü. Kim o? Benim, Annabel. Kapıyı açınca genç kadının gergin çizgileriyle karşılaştı. Fazla zamanım yok diye açıkladı Annabel. Uzun bir gece geçirdim ve hemen New Jersey'ye dönmek zorundayım. Brolin merakla kafasını eğdi. Size anlatmak istediğim bir şey var diye kötü haberlerin yumuşak sesiyle açıkladı Annabel. Buldukları vagonu ve içindeki iç karartıcı yükü anlattı. Brolin gözlerini yumdu. Belki de bulunanlar arasında Rachel Foley de vardı. Anladığım kadarıyla cesetlerin kimliğini belirleyecek hiçbir şey yok değil mi diye sordu. Ne bir elbise, ne bir cüzdan. Hayır, doğrusunu söylemek gerekirse çok daha kötü. Cesetlerin vagona getirildiklerinde çoktan iskelete dönüştüğünü anlattı Brolin'e. Bunlara kendi gördükleri ile olay yeri uzmanlarından duyduklarının raporunu ekledi. Ardından genç Taylor ve derisine iliştirilmiş mesajdan söz etti. Cümleler ağzından akarak boşaldıkça, olanların darbesini daha güçlü yiyordu sanki. Bir sandalyeye oturmuş halde, çılgın gecenin tüm dehşetini boşalttı içinden. Pittsburgh'a gidiyorum. Kurbanlardan dördü gibi Taylor da oralı. Birçoğu da oraya yakın yerlerde oturuyordu. Bu kadar küçük bir bölgede böylesi bir yoğunlaşma rastlantı olamayacak kadar dikkat çekici. Şerif'le ve Taylor'ın arkadaşlarından bazılarıyla konuşacağım. Brolin ağzını açmadan dinlemişti. Bütün bunları olabildiğince çabuk öğrenmeniz gerekir diye düşündüm. Haber almaya çalışacağım. Hiç belli olmaz. Eğer iskeletlerin kimliği belirlenirse. Teşekkür ederim. Annabel dönüp çıkmak üzereyken durdu. Haklıymışsınız dedi. Bu kez koca bir aileye saldırdı. Brolin elini dostça genç dedektifin omzuna koydu. Bir çay ister misiniz? İyi gelirdi. Genç kadın başıyla hayır dedi. Brolin kara gözlerini gözlerine dikti. Annabel dedi, Malicia Bentz adı size bir şey hatırlatıyor mu? Yine pek sık yapmadığı bir şey yapmış, genç kadına ön adıyla hitap etmişti. Annabel ilk başta rahatsız olmakla birlikte, sonra bu hitaptan bir çeşit keyif aldığını hissetti. Doğmakta olan bu küçük samimiyet, hoşuna gitmiyor değildi. Biraz düşündükten sonra kafasını salladı. Sanmıyorum, neden? Hiç öylesine, bu akşam buluşabilir miyiz? Annabel cevap veremedi. Profesyonelce demek istiyorum diye ekledi Brolin genç kadının şaşkınlığını görünce. Annabel birden kendini gülünç hissetti. Yanaklarının kızardığını anladı. Bazen ne kadar da aptal olabiliyordu. Salak, sana da ne oluyor? Brolin arkadaşça gülümseyerek açıkladı. Umarım o zamana kadar benim de size anlatacaklarım olacak. Belki de o zamana kadar Malicia Bentz sırrını açıklardı. Annabel bir adım gerileyince kanepenin dibine uzanmış safiri gördü. Geçen sefer köpeğiniz olduğunu fark etmemiştim. Brolin etrafına ışıklar saçarak bakıyordu Annabel'e. Yorum yerine tebessümü daha da yoğunlaştı. Sizi ararım dedi Annabel odadan çıkarken. Koridora çıkınca böylesine sakarlık ettiği için kendine kızdı. Adamdan yayılan güç onu hala etkiliyordu. Asansördeyken kendi kendine buraya neden geldiğini sordu. Bir telefon da yeterdi. Hayır, bunun çekicilikle hiç ilgisi yok. Üstelik buna inanıyordu da. Aslında onu görmeye, onunla konuşmaya ihtiyacı vardı. Karanlıkların içinden bir fener gibi parıldadığı ve bütün bu duygulardan sonra Annabel kendini çok yalnız hissettiği için. Adamın varlığı bile yatıştırıcıydı. Evet, doğrusu bu adam ona iyi geliyordu.
Larry Salhindro gürültüyle boğazını temizledi. Sıkı dur dedi. Şu senin Malicia Bentz gerçek bir vaka. İyice araştırdım. Koca ülkede sadece iki tane Malicia Bentz var. Ama her ikisinin de adı Z ile yazılıyor. Senin belirttiğin gibi bir ada ise hiç rastlamadım. Sadece işin heyecanlı yanı da burası işte. U.S. Postal Denetim Bölümündeki arkadaşlarımız da bir süre önce yakalanan şüpheli bir koli nedeniyle adı S ile yazılan bu Malicia Bentz ile yakından ilgileniyor. Çevirenin notu. U.S. Postal, Posta İdaresi Denetim Bölümü. U.S. Postal'ın soruşturmayla görevli birimi olup, denetçileri ateşli silahlar kullanma hakkına ve tutuklama yetkisine sahip federal ajanlardır. Amerikan postalarıyla ilgili 200'ü aşkın federal yasanın uygulanmasını gözetmekle görevli ajanlar, aynı zamanda da gönderiyle ilgili, çocuk pornografisi, postane ve postane personelinin güvenliği, yasa dışı maddelerin dağıtımı gibi konuları denetler ve gerektiğinde soruşturma açar. Bütün ayrıntıları bilemiyorum ama arama emri çıkarılmış bile. Nasıl bir koliymiş bu diye sordu Brolin. Bilmiyorum, elimde bir telefon numarası var. Olayı soruşturan müfettişlerden New York'ta görevli olan birininmiş. Kalem kağıdın var mı? Brolin otelin antetli kağıdına bir telefon numarası karaladı. Kısacası, Malicia Benz diye biri resmen yok. Böyle bir nüfus kaydı yok. Ama öte yandan, posta yasasına karşı gelmekten aranıyor diye özetledi Brolin. İşte bu kadar. Yani sahte bir addan söz ediyoruz. Ya da kaçak bir göçmenden. Neden olmasın? Brolin arkadaşına heyecanla teşekkür etti ve U.S. Postal müfettişinin numarasını tuşladı. Genç bir kızın kaçırılmasını soruşturan özel dedektif olduğunu açıklayınca, Malicia Benz soruşturmasıyla görevli ajan Freddie Copperpot'la birlikte öğle yemeği yemek üzere randevu aldı. Gloğunu alıp özenle temizledi. İlk fırsatta silahını değiştirmek zorundaydı. Shapiro'nun ölümünden sorumlu bu tabanca balistik incelemede sahibini ele verebilirdi. Saat 11 olduğunda Brolin boş suratlar ve cam gibi varlıkların eşliğinde metroya daldı. Duraklar ilerledikçe vagonlar, sıkıcı takım elbiselerle, yüksek sesle konuşan gençlerle ve düşünceli turistlerle doldu. Metro, Manhattan Köprüsü'nden geçerken East River'ın gri aynasında yansıdı. Hemen ardından gökdelenleri delip toprakta yutuldu. Brolin, küçük İtalya'da indi. Frederick Copperport'la buluşacağı Mulberry Sokağı'nı bulmakta güçlük çekmedi. Gri ve basık binalar, özellikle gıda maddesi satan dükkanları çevreliyordu. Siyah takım elbiseli ve beyaz gömlekli Copperpot, kırpılmış sakalı ve kısa süre önce permalanmış saçlarıyla bu businessman kalabalığı içinde kesinlikle zararsız görünüyordu. Brolin karşısındakinin 40 yaşlarında olduğunu düşünürken, adamın deri bir evrak çantası taşıyan elinde belli belirsiz bir yüzük parıltısı gördü. Brolin, karşılıklı nezaket cümlelerinden yararlanarak teşekkür etti. Kendi soruşturmasının nedenle acil olduğunu belirterek, genç kızın kaybolmasından beri zamanın tehlikeli olacak kadar çabuk geçtiğini anlattı. Adından başka İtalya ile hiçbir ilgisi olmayan bir restorana girip yemek ısmarladılar. Bu kız dedi Copperpot, gözü Brolin'in kulağındaki pansumana takılarak, bu kızın kaçırıldığını mı düşünüyorsunuz? Rachel Foley mi? Evet korkarım öyle. Size telefonda da anlattığım gibi. Rachel Foley'nin eşyası arasında Malicia Benz'in adına rastladım. Oysa onun hakkında hiçbir bilgim yok. Böyle biri olmadığını ve sizin tarafınızdan arandığını öğrenene kadar Rachel'ın bir arkadaşı olduğunu düşünüyordum. Yalan söylemekten başka seçeneği yoktu. Eğer antropoda bulduğu kağıttan söz ederse, orada bulunmasını açıklamak zorunda kalacak. Böylelikle Shapiro'nun öldürülmesiyle ilgisi ortaya çıkacaktı. Doğru, onunla konuşmak isterdik. Bakın, sizinle açık konuşacağım. Telefonunuzdan sonra sizin hakkınızda bilgi topladım. Copperpot duraklayarak karşısındakini süzdü. Eski müfettiş ve özel dedektif olarak kazandığınız ün, yalnız çalıştığınızı da gösteriyor. Eğer sizinle bildiklerimi paylaşacaksam, sizden de karşılığını beklerim. Tabii, elimde Malicia Benz'in adının yazılı olduğu kağıdın dışında fazla bir şey yok. Copperpot'a doğru eğildi. Göz bebeklerinin yakıcı yoğunluğunu federal ajanın gözlerine dikti. Rachel'ın başına ne geldiğini bulmak istiyorum. Benim için çok önemli ve bu Malicia'nın kaçırılmayla bir ilgisi olabileceğini düşünüyorum. Dirseğini masaya dayayıp çenesini avuçlayan Freddie Copperpot, parmağının ucuyla asabice sakalını sıvazlıyordu. Düşünüyor, kafasında bir şeyleri tartıyordu. Pekala dedi sonunda. Bütün bunlar aramızda kalacak. Onun için eski bir polise hitap ediyorum. Eğer soruşturmanız sırasında Malicia hakkında herhangi bir şeye rastlarsanız hemen bana haber veriyorsunuz. Size güveniyorum. Arkadaşlarınız sözünü tutan biri olduğunuzu söylediler. Dediklerine inanıyorum. Brolin kabul ettiğini belirtmek için kirpiklerini yavaşça kırptı. Demek Copperpot, Portland'daki eski meslektaşlarını aramıştı. Bundan 3 ay kadar önce bir posta görevlisi en hafif deyimiyle alışılmadık bir koli görmüş. Kamyonetle gönderilecek paketleri hazırlarken bir kutudan kırmızı bir şeyler damladığını fark etmiş. Paketin bir yanı bütünüyle kırmızıya bulanmış, kan gibi. Bize haber verdi. Biz de rutin bir soruşturma başlattık. Bilirsiniz, posta idaresinde inanılmaz bir hareket vardır. Ve bu ülkede her yıl 166 milyar paket gönderilir. Bunlardan bazılarının içinde uyuşturucu, çocuk pornografisi, hatta örümcek gibi, akrep gibi, yılan ya da canlı canlı karton kutulara kapatılmış maymun gibi, ülkeye yasa dışı yollardan girmiş hayvan bile olur. Kolilerde neler bulduğumuzu tahmin edemezsiniz. Copperpot, garson kız ısmarladıkları spagettileri önlerine koyarken konuşmasını ara verdi. Söz konusu koli birinci sınıf göründüğünden, yani anayasanın dördüncü maddesi kapsamında olduğundan öyle istediğimiz gibi açamazdık. Onun için paketin gönderildiği Malicia Benz adlı kişiye ulaşmaya çalıştık. Araştırınca verilen bütün bilgilerin sahte olduğunu öğrendik. Benz adlı bu hanımefendi onu bulmamızı istememişti anlaşılan. O zaman koliyi açmak için izin aldık. Copperpot gözlerini Brolin'e dikip önündeki tabağa itti. Paketin içinde ne vardı diye sordu özel dedektif. Cevabı bildiğinden emin olmasına rağmen. Buz ile plastik ve bütün bunların ortasında da bir karaciğerle bir kaval kemiği. Laboratuvarımızın yaptığı incelemeden sonra korktuğumuz çıktı. İnsana ait. Sıcak tabaklarından yükselen buğunun ötesinden birbirlerine baktılar. Paketin üzerindeki gönderici adresi de sahteydi. Posta idaresi bir koli aldığında bir gönderi kaydedilir ve bilgisayar işlemleri ve izleme için pakete bir barkod verilir. Bu barkod sayesinde kolinin izini gönderildiği postane olan Patterson, New Jersey'ye kadar sürebildik. Ama orada yapacak bir şey, bir tanık yoktu. Sanki ölü bölge gibi. O zaman biz de Philipsburg'a pusuya yattık. Philipsburg mu diye şaşırdı Brolin. Evet, Malicia Benz posta kutusunu orada açmıştı. Brolin, Annabelle'in sözlerini hatırladı. Genç kadın o kentte ve kent çevresinde oturan birçok kurbandan bahsetmişti. Her neyse, hicbir şeye yaramadı. Ya Malicia bir şeyler sezdi, ya biri haber verdi ya da işin peşini bıraktı. Yasal olarak öyle biri yaşamıyor. Tüm ülkede o adda biri yok. Posta kutusu edinmek için bir sürü bilgi vermesi gerekmez miydi? Hayır, posta kutusu edinmek çok basit. Hatta bazı postanelerde insan bunu uzaktan bile yapabiliyor. Zaten başkasına ait bilgileri edinmek de çocuk oyuncağı. Sadece geçen yıl bu güzel ülkemizde 500 bin kişinin kimliği çalındı. Düşünebiliyor musunuz? Doktor muayenehanelerinde ya da okullarda adres, telefon numarası, sosyal güvenlik numarası dolu dosyalar var. İçlerinden birkaçını götürmek mesele değil. Belirleyici olarak sosyal güvenlik numarası kullanan sigorta şirketleri ya da okullar bile var. Bizdeki birimler bu kaçakçılığı açığa çıkarmak için savcılıkla ve gizli serviste işbirliği yapıyorlar ama durum gerçekten karmakarışık. Onun için Malicia Benz'in kendine böyle bir kimlik bulması hiç de zor değil. Peki, sonrasında soruşturmada bir gelişme oldu mu? Freddy Copperpot işaret parmağıyla evrak çantasına vurdu. Bu Malicia Benz'e daha önce de koli gönderilip gönderilmediğini belirlemek için bilgisayar arşivlerimizi taradık. 37 tane gönderi kaydı bulduk. Brolin, Sky kaplı kanepede ürperdi. Çevirenin notu. Bir cins yapay deri. Doğru tahmin ettiğinden emindi. Federal ajan açıklamalarını sürdürüyordu. Tabii içlerinde ne olduğunu bilmiyoruz ama eğer aynı şeyse. Öte yandan New York'ta önemli bir laboratuvara sahibiz. Parmak izi belirlemek mümkün değil. Çünkü paket daha bize gelmeden lojistik bölümünde bir sürü insanın elinden geçiyor. O zaman biz de gönderenin el yazısını incelemesi için bir belge uzmanına başvurduk. Genel özellikler, sıralama, vurgu ve noktalama işaretleri ve çocuksu devindiriciliğine bağlı harf morfolojisi, gönderenin solak ve büyük ihtimalle erkek olduğunu belirlememizi sağladı. Kullanılan mürekkebe gelince, galik asit eriği içinde renklendirici ve demir tuzlarından oluşan ve oldukça kolay bulunan bir karışım. ATF, mürekkeplerle ilgili ve 3000'den fazla kromatograf içeren veri tabanlarına girmemize izin verdi. Ama kullanılan ürün o kadar kolay rastlanan bir şey ki, gerçek bir ipucu sayılmazdı. 6 aylık soruşturmadan sonra bile bu gizemli kadınla kolileri gönderen arkadaşı hakkında hala hiçbir şey bilmiyoruz. Brolin heyecanla kafasındaki fikirleri az da olsa düzene koymaya çalıştı. Bütün bunlardan nasıl bir sonuç çıkarılabilir? Yarışta Kaliban tarikatından sadece bir değil ama iki kişi daha olduğunu mu? Bu Malicia ile bir solak, yani babın ta kendisi. Hayır, acele etme. Lucas'ı hatırla. Evet, Lucas da solaktı.
Olaylar Broly'nin gözünün önünden bir film şeridi gibi geçti. Lucas silahı sol elinde tutuyordu. O kolileri gönderen Lucas olabilirdi pekala. Belirtilere güvenerek tarikatı 3 kişi düşünmüştü ama bu varsayım daha önemsiz üyeleri dışlamazdı. Lucas'ın yardımcısı Janine Shapiro gibi. Şimdi de Malicia Benz, babın gölgesi yani. Malicia Benz ya da gerçek adı neyse, Filsburg bölgesinde oturan bir kadın. Annabelle'le konuşmalı, ona kafasından geçenleri açıklamalıydı. Boğuştukları korkunçluğu anlatmalıydı ona. Rolin, şaşkın Freddy Copperpot'un karşısından hızla kalktı. Masanın üzerine bir banknot bırakırken, federal ajanı yakında arayacağına söz verdi. Açık kapıdan içeriye dışarının soğuk havası sızdı. Malicia Benz'in kim olduğunu bulunca baba ulaşacaktı.
29. ayrımın sonu. Sayfa 272. Devamı 30. ayrımda.